Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu Başar Başaran. Disiplinler arası deyince en güzel örneklerden bir tanesi. Sıcağı sıcağına Atsız Aşıkları da izledikten sonra hemen konuk etmek istedim. İyi ki geldin, hoş geldin.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
Sen de İstanbullusun.
Evet, İstanbul, evet. Yani Rumeli göçmeni bir ailenin.
Fizikten belli oluyor. Ben tabii senin işlerini hep takip eden, kitaplarını okuyan biriyim ama sen bankacılık ve finans okumuşsun. Evet. Nasıl oldu yani?
Ya bir ailevi sebebi var onun.
Tabii ki.
O da şu, babam Kıbrıs'ta yaşıyordu benim. Biz onunla çocukluğumuzda pek görüşmediğimiz bir çocukluk geçirdim ben. Biraz onun yanında olmak mı gerektiren bir sağlık problemi vardı. Bir beyin kanaması geçirmişti ve dekat dönemi başlamıştı. Ben de biraz aslında babamla tanışmaya gittim Kıbrıs'a yani. Babamın yanına gittim ve o sırada çok da düşünmedim ne okunacağı üzerine çok fazla. Öyle yani sanki paralel okumalarla bir hayat inşa edilirmiş gibi geliyordu bana. Çok ciddiye almıyordum kurumsal öğretim sistemini. Başka hayallerim falan vardı. Ama oradaki asıl şeyim babamın yanında olmaktı. Bankacılık okudum. Çok da faydasını gördüm ama daha sonra.
Eminim görmüşsündür tabii.
Çünkü iktisat, yani iktisada çok meraklı da oldum daha sonra. Yani iktisatla ilgili şeyler daha fazla okudum. İnsan ilişkilerini, davranış biçimlerini açıklamakta iktisadın çok önemli bir bilim olduğunu düşünüyorum hala. Ve o bana enteresan bir temel getirdi. Soyut düşünceleri somut olgularla birleştirmek açısından.
Bu çok değerli bu söylediğin. Çünkü ben şunu diyorum, yani sanatla ilgilenecekseniz, yani sanat eğitimini, eğitim bitmeyen bir şey. Hayat boyu her yerden, her şekilde alma şansı var. Çünkü sanat yaptığınız zaman bir diplomaya bakılmıyor sonuçta. Siz ne ürettiğinizle ilgili, insanın ne ürettiğiyle ilgili. Burada da aslında bu tip hani somutlar üstünden alınan bir eğitim sonra sanatla ilgilenen ve sanat yapan insanlar için çok faydalı oluyor. Öyle düşünüyorum açıkçası.
Bence de öyle. Bütün geçmiş uğraşları insanın Türkiye'de ve hatta bu dünyada da geçen gün bir arkadaşım söyledi. Bu sanatla uğraşan insanların %2'si ancak sanatla uğraşımlarıyla evlerini geçindirebiliyorlar. Onun dışında tabii. Herkesin bir ikinci işi. Bununla işte bir gün gelecek bir tek işim olacak düşüncesiyle ve hayalle uğraştığı. Tırnak içinde amatör ama bence profesyonelden çok daha değerli bir heves şeklinde ilerliyor sanat.
Aynen.
Burada benim için en önemli olan şey şu. Sanat yapan bir insanın sanattan para kazanmakla başladığı zamanda sanat dışı bütün uğraşları, bütün eski tecrübeleri orada bir asete dönüşüyor.
Kesinlikle.
Onun hepsi çok değerli hale geliyor. Çünkü hayatı anlattığın zaman hayatın her vehçesi önemli.
Kesinlikle. Benim için de ben aslında güzel sanatlar mezunuyum ama çok uzun yıllar reklamcılık yaptığım için yani iş dünyasının içine düştüm ve sonra yapımcı oldum. Yani sonuçta ben çizim imtihanıyla girip sonra bütçe yapan bir insana dönüştüm. Aslında o bütçe bilgisi keşke daha önce olsaydı belki çok daha farklı yürürdü ama buna çok inanıyorum ve ben artık hakikaten bu zamanlarda insanların tek bir şapkanın altında değil birkaç şapkası var. Ben de öyleyim örneğin. Evet. Yani şu anda yaptığım işte öyle bir şey
öyle
aslında.
Öyle oluyor. Mesela şey değil mi? Şu anda öyle görüyorum en azından. Gençlerin üniversite tercihlerinde hep çift dal var.
Kesinlikle.
Mesela hakikaten ekonomi okuyorsa psikoloji de okuyor.
Tabii.
Ve davranış psikolojisi çalışıyor filan. Yani şey ekonomik iktisat davranışları psikoloji çalışıyor filan. Bu bence çok daha besleyici ve doğru tarih.
Doğru.
Çünkü tek tarafa gittiğiniz zaman bir taraf mutlaka kör nokta kalıyor.
Peki senin yazma ve bu merak ne? Hani tamam gittin bankacılık. Hani lisedeyken çocuklukta bu yazmaya merak. Ve tabii birazdan geleceğim. Yani senarist olarak da önemli bir yerdesin Türk sinemasında.
Bence hayattaki en büyük şanslardan bir tanesi şu insan açısından. İnsanların çoğu kendileri ne yapacaklarını bilemeden yaşlanıyorlar. Yani bir türlü bulamıyorlar kendilerine ne yapacaklarını. Eğer buna bir cevabınız varsa ve bu cevap da sizin için sorgulanmaz bir yerdeyse hayatta. Bence bunu bir hediye olarak kabul ediyorum. Ben 12-13 yaşındaydım. Bir gün yazar olacağım dedim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Hiç başka bir şey hayal etmedim. Hiç başka bir şey aklıma gelmedi. Hiç başka hayatım bana bir vaadi ilgimi çekmedi. Yani aferin ne güzel yazmışsından öte bir şey hiç ilgimi çekmedi. Çocukken de öyleydi. Büyüdüm hala öyle.
Harika.
Dolayısıyla orada çok şanslı hissediyorum kendimi. Aynı zamanda o tabii içinde bir huzursuzluğu getiriyor. İyi yazabildim mi? Olacak mı? Olmayacak mı? İşte çok kırılgan bir yeri oluyor insanın o. Yani yazdığının kabul görmemesi halinde yaşayacağı çöküntüden çok korktuğu bir dönemleri oluyor. Çıkaramıyor hayatı falan. Yani şey bir hayat. Hezeyanlı bir hayattır.
Evet.
Ama bence bir cevabı olan bir hayattır yani.
Aslında o işte cevabı olan hayat olması geçen haftalarda Yekta Kopan da konuğum oldu. Çok benzeri yani yazmayla ilgili sorduğum zaman o da çok benzeri yerlerden o cevabı bulmak, aramak, düşünmek ve burada sana ilginç bir şekilde ve çok hoşuma gitti ve burada hani benim çok keşkesi olan biri değilimdir. Olmuş olmuştur diye. Maltepe Üniversitesi Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansı yapıyorsun. Şimdi benim öğrencilerime hep önerdiğim bir şey var arkadaşlar. Yani sinema hocalar kızmasın ama sinema okumak yerine gidin psikoloji okuyun, felsefe okuyun, sosyoloji okuyun. Yani insanın tarihi okuyun, insanı görebileceğiniz, insanın her formunu anlayabileceğiniz ve aslında düşünce yapısını anlayabileceğiniz şeyler yapmaya çalışın dedim. Ve harika işte İona Kucuradi ve Betül Çotuk Söken gibi isimlerden ders almışsın.
Evet.
Ve ben hani bunun izini biraz yazdığın şeylerde de görüyorum. Çünkü bugünün yazarları, sinemacıları, senaryo yazarları aslında bugünün düşünce insanları. Yani bugünkü mektuplarını bir başka dünyaya yolluyorsun.
Doğru, doğru.
Bu nasıl karar verdin buna?
Şöyle oldu. Ben soru sormakla başlıyor insanın hayatı ve ben bir türlü okumalarımı düzenlemek için bir hat arıyordum kendime. Hep politik biriydim ve politik okumalar çok yapıyordum ve böyle yakın Türkiye siyasi tarihi, işte ideolojik ceryanlar, şunlar bunlar, bir yandan okuyorum. Bir yandan da kendime de iyi gelsin diye aslında bakarsanız felsefe ve psikoloji okumaya gayret ediyorum filan. Sonra bir noktada dedim ki ben bunları bir disipline edeyim. Yani bir metodoloji halinde felsefe okumak için. Oktay Taftalı vardır filozof. Benim çok yakın arkadaşım, abim. Oktay abi bana Yuanna Hanım dedi. Yani yaşayan en büyük filozof Yuanna Hanım. Felsefe Akademiyası'nda. Oraya gittim yapmak için. Çok bana faydası oldu. Betül Hanım, Yuanna Hanım bunlar tepeden tırnağa tavır insanlardı. Yani öyle uyanır, evet, evet. Öyle yaşar. Ben onlara çok uyumlu değildim. Hatta çok da zaman zaman kızdıklarını hatırlıyorum. Sen sosyoloji oku falan diyebilirim. Çünkü ben hep olguyla da birleştirmek. Hep bunlara günlük bir siyasi ve kültürel bir sebep bulmak bu içinden çıkamadığımız durumlara. Ve bugüne de iyi gelme reflekslerim vardı. Gazeteciliğe bulaşmıştım, gazetecilik yapıyordum. Evet. Dolayısıyla orada günlük şeyler benim ilgimi çekiyordu. Ama onlar hiç günlükle ilgilenmeyi düşüklük kabul ediyorlardı ve onlar için hep ideal konuşulmalıydı, hep kavram konuşulmalıydı.
Tabii.
Çok büyük faydası oldu. Okumaları en azından şey aldı. Bir sistem halinde ne okuyacağımı bilebildim.
Aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Anladığım kadarıyla da esnek geçişlere kendi içinde müsaade eden birisin. Yani ben de mesela sinemacı olarak, film yapımcısı olarak esnek olmayan bir karakter çok zordur. Çünkü hiçbir şeyin içine geçemezsin. Yani bir şeyin öbür olasılığını ya da olguların nasıl dönüşebileceğini ya da kavramların nasıl iç içe geçtiğini aslında biraz anlamak gerekiyor. Bu esnekliğin de aslında bence seni çok zenginleştiren bir yanı var herhalde.
Evet, ben bütün hayatın her anıyla ilgiliyim. Her şekliyle ilgiliyim. Dolayısıyla kesmiyordu beni yani o bir tek bir şey. Ama hakikaten biraz önce sen söyledin diye söylüyorum, işte sinema ile uğraşanlara gidin felsefe okuyun demen çok doğru bence. Çünkü çok temel bir şey. Soru sormayı öğrenmek için
kesinlikle
felsefe lazım.
Kesinlikle.
Cevapları yoktur ama soru sorabilmekle başlıyor mesele zaten. Yani.
Soruyu bulmak.
Evet.
Yani
evet.
Aslında değil
cevap,
mi?
Cevap arayış zaten. Bulduğunuzda donuyor zaten iş.
Kesinlikle donuyor. Peki sana şunu soracağım. Bu yaratma cesaret dediğimiz bir şey var. Ve hani bunu küçük yaşlardan beri hep yazmak, etmek dedin. O cesareti bulmak çok güzel ama götürüp birinin önüne koymak da ayrı bir şey. Yani orada bir onay bekliyorsun. Bir takım şeyler bekliyorsun. Bu ikisi arasındaki geçiş sende nasıl oluyor? Yani bunu yaptıktan sonra hadi bu onaya gitsin dediğinde. Ama şunu da biliyorum ki onaya bağlı yaşayan biri değilsin.
Değilim.
Onu görüyorum.
Değilim.
Ama bir dolu onaylanan iş içinde de yer alıyorsun.
Evet.
İşte bu ikisinin ayrımı bence seni konuk bulmuşken bunu sormak zorundayım.
Ya şöyle bir kere hiç kimse, yani ben keşke öyle bir insan varsa ona çok gıpta ederim. Yani ben yazıyorum kardeşim ve başkaları ne derse umurumda değil.
Yok.
Öyle bir şey mümkün değil bence yani. Evet. İnsan kendi günlük tutuyorsa ancak kendisiyle ilişkisinde bunu tutabilir belki de. Ama onu optimumda tutabilmek, yani başkasının terazisinin yani kefesine güveni de sınırlamak lazım. Yani başkasının beğenisine de teslim olmamak lazım.
Aynen.
Fakat beğenisine de talip olmak lazım. Dolayısıyla o zaman onun beğenisini dönüştürmek lazım. Onun beğenisini bir tür provoke edebilmek lazım. Onun ikna edebilmek lazım onun beğenisini. Dolayısıyla bu da ancak bence yazanın kendi yazdığına olan güveniyle ve sağlamlığıyla oluyor.
Kesinlikle.
Yani yazdığın şeyle ilgili kendi içinde bir çatlak varsa mutlaka karşı tarafta biri o çatlaktan sızıyor. Yani mutlaka sızıyor.
Harika bir şey söylüyorsun.
O çatlaksızlıkla karşı tarafa çıkmak lazım. Olmuyorsa zamansız olabilir. Bazen hakikaten ortamını bulamayabilir. Muhatabını bulamayabilir. Başkalarının terazisi bizimkinden iyi diye bir şey yok. Ama sen çatlağın var mı yok mu bilirsin yani ve çatlak varsa da mutlaka büyür. Yani onu göz ardı etme lüksü kimsenin yoktur yani.
Valla ben diyorum ki bazı şeylerin zamanı vardır. Yani olmadı, sevmediler, kötü diye bir şey yok. Belki zamanını beklemesi gerekiyor.
Belki de.
Yani iyi olan bir şeyin mutlaka bir yerden bir sızma ihtimali var. Yani o hiçbir zaman ben iyi olan bir şeyin çürüdüğünde çok görmedim. Demek ki bir başka bir yerde takıldı ki kaldı, gitmedi, çıkamadı yola diye düşünüyorum.
İster istemez şey vardır Zeynep. Tabii yani endüstrinin gerekleri, durumlar, şimdi hayal ettiğin şeyin ekonomik durumlarla sınırlı olması, bazı şeyleri realize etmeyebilir.
Aynen.
Ama onun iyiliğinden bir şey götürmez o. Fakat gerçekten de şöyle bir şey var. Zaman zamanını bekleyebilir ama bütün hikaye şu: emeğe acımamak lazım. Yıkmak lazım, bir daha yapmak lazım.
Tabii tabii.
Orada insanın bir kendi müşkül pesentliğine ihtiyacı var. Bir obsesif ve huzursuz insanlar olmaya ihtiyaç var. Peyami Safa için Necip Fazıl söylüyor. Diyor ki yazar olmak için her şey var. Hezeyanları var, aşağılık kompleksleri var. Yani bunların hepsi aslında korkunç, zor yönetilmesi gereken duygular olmakla beraber yazmak için gerekli olan duygular. Yani bu, o yüzden o böyle obsesif, mutlu olmayan kişiliği korumak lazım.
Tabii, saplantıyı kesinlikle. Ben yani buna %100 inanıyorum. Evet. Bütün hayatımdaki o kendime dönüp mesela kızdığım şeyler, kendime hay Allah dediğim o dediğin aşağılık kompleksi, hmm, bütün onlar geldiğinde oh yaşasın, yeni bir yere doğru gidiyoruz
tabii,
diyorum.
Tabii
uçuş
ki
başlıyor yani. Tabii. Ama tabii şimdi sende şöyle bir şey var. Tabii ki sen yazılar yazıyorsun, gazeteciliğin var, köşe yazarlığın var, dergiciliğin var. Burada zaten hep aynı yere çıkıyor ama yazma, benim sinemacı olarak esasen senarist kimliğin aslında uyarlama yapıyorsun. Hmm. Ve şimdi bana göre dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Hmm. Yani mesela bu seni, bunun uyarlaması mesela atıyorum Kemal Tahir. Mesela bu sana geldiğinde mesela çekinmiyor musun, korkmuyor musun?
İşte hikaye öyle başladı. Zaten bütün hikaye öyle başladı. Ben hikayenin başını sana anlatayım. Ben sadece ve sadece roman yazmak istiyorum. Ve sadece romanla felsefi bir altyapı oluşturabileceksem eğer dünyaya söylemek istediklerime, felsefi bir temellendirmeye oturtabileceksem, dünyaya anlatmak istediğim derdime, onu bir roman formu içerisinde dünyayı bir romanla kavramak ve anlatmak istiyordum. Romancı olmak istiyordum. Benim yolum Alev Alatlı ile kesişti. Alev Hanım o zamanlar 2007-2008 yılları o. Alev Hanım'a ben bir Radikal Gazetesi'nin iki eki vardı. Onun için röportaj yapmak için gittim. Ve Alev Hanım'la çok birbirimizi sevdik. Ben o zamana kadar onun bütün romanlarını okumuştum vesaire. Ve ona bir usta çırak ilişkisi şeklinde romancı olmak istediğimi söyledim. Ve onunla zaman geçirmeye başladık. Çok uzun zamanlar geçirdik birlikte. Bir süre sonra ayrı düştük. Ama çok uzun zamanlar geçirdik beraber. O geçirdiğimiz dönemde roman yazmak istiyorum, roman yazmak istiyorum derken o da bana ısrarla sizin çağınız görsel çağ. Sen önce sinemaya bulaş. Hmm. Romanı 40'ından sonra yazarsın. Ve bu benim çok ağrıma gidiyordu. Yani ben kadın herhalde bana yazamıyor. Yönetmen ol falan diyordu bana. Yani bu diziler çok ilerleyecek diyordu. Bu diziler çok genişleyecek, bu dizi işi falan diyordu. Ya yani bu, onu bir ticari olarak söylemiyordu. Bana bir sanatçının kendisini toplumla kurduğu iletişim anlamında başka bir mecrada, daha etkili bir mecrada ifade edebilme potansiyelini gördüğü için söylüyordu. Ben o zaman öyle anlamıyordum onu ve mana da vermiyordum söylediği şeylere. Fakat hakikaten haklı olduğunu sonradan anladım. Çok dediği gibi bizim kuşakla bağ kurmanın, şimdi ya da bugünkü dışarıdaki insanla bağ kurmanın daha etkili bir yoluymuş bu. Velhasıl Alev Hanım da Tahiri derler, Kemal Tahir ekolündendir. Alev Hanım'a Kemal Tahir'in bir romanını uyarlamak için fikir soruyorlar. O da pat diye böyle dedi ki çocuk hadi sen bunu yap. Çocuk ben bunu nasıl yapayım? Yani hiçbir böyle bir angajmanım yok, bir düşünce falan. Yap, yapacaksın, yaparsın falan, beni yüreklendirdi. İlk Kurt Kanunu yaptık beraber. 26-30 bölüme yakın gitti. Sonra Yol Ayrımı'nı yaptık. 40 küsur bölüm gitti ve ben o süreç içerisinde bu işi anladım.
Anladım.
Nasıl yapıldı ve ne demek istediğini de anladım.
Tabii. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsun.
Evet.
Çünkü yani edebiyatçının ben uyarlama senaryonun en zor olduğunu düşünen birisiyim. Çünkü şimdi edebiyatın bir formatı var. Sonra o dünyayı alıyorsun, bir filme gitmek üzere bir ara format, başka bir format yaratıyorsun. Ve oradan da yönetmene gidecek iş. Yani orası çok etkili bir alan. Çünkü şunu da söylerim. Mesela genellikle edebiyattan bir uyarlama, kitapta böyleydi. Kardeşler kitapta öyle olabilir. Ama oradan format değiştirirken artık buraya dönüşmek zorunda. Ete kemiğe bürünmek zorunda.
Şimdi,
diye
evet,
bir şey söylerim.
Bir kere iki tür var ya uyarlama. Bir aslına sadık kalınan. Mesela bizim o zaman yaptığımız şey, ben de zaten mesleğin başında olduğum için kendim o güvenim de az olduğundan daha dökü drama gibiydi. Gerçekten Kemal Tahir'in bütün akışını yansıtmak üzerineydi vesaireydi. Fakat sonra zaman içerisinde bir uyarlama nasıl olur, nasıl olur diye düşündükçe ve bununla kafa yordukça aslında uyarlama dediğimiz şeyin bir şeyi okuduktan sonra sende kalan duygunun üzerine, toplam derdin üzerine gittiğin ve o derde senin onu uyarladığın mecraya dair yeni formlar atadığın
yaratmak
ve atfettiğin bir şey olması gerekir. Çünkü hakikaten bir roman başka bir disiplin ve başka bir sesleniş biçimi. Yani atıyorum ben bir roman yazdım ve o romanı ben uyarlamaya kalkamam. Yani gerçekten, çünkü ben dediklerimi dedim orada. Uyarlasam o formu bulamam çünkü benim için o denebilecek
başka
en iyi
şey
formdu. Ama bir başka yazar alabilir eline ve diyebilir ki arkadaş ben senin derdini çok iyi anladım ama bak bunu ben burada anlatıyorum. Bu mecrada anlatıyorum. Ben şimdi bir uyarlamayla uğraşıyorum. Bunu ilk kez sana söylemiş olayım. burada. Ben önümüzdeki yıl zorlu PSM için Aldo Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'nı yapmak istiyorum.
Ay ne güzel.
Müzikalini. Ve onlarla bir yola çıktık ve ben Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası içinde çırpınıyorum şu anda. Ve beni çok ezen bir metin. Çünkü yani adam bunu hakikaten, bu bana vahiy oldu dese küçük butik bir dini olurdu yani. Gerçekten inanılmaz kuvvetli bir metin yani. Ve bir kehanet, toplam bir kehanet. İçinden çıkmak istiyorum ama bugünkü Türkiye'ye de bir şey söylemek istiyorum. Dolayısıyla ilk kez o uyarlamayı tırnak içinde biraz daha kendime güvendiğim için daha özgün yapmaya çalışıyorum. Ama bugün yine başladım yani. Mesleğe başladığım yerdeyim ve yine bir büyük yazarın, çünkü Kemal Tahir de bence çok büyük bir yazar. Huxley de çok bir yazar. İlk yine büyük bir yazarın karşısına geçtim. Acı bunu nasıl yapacağız diye.
Ama aslında işin zevkli tarafı da biraz böyle değil mi? Yani o nasıl söyleyeyim, meydan okuma aslında bir anlamda. Evet. Çok sağlam bir meydan okuma. Çünkü şey de çok kolay bir şey değil. Bir uyarlama ya da bir karakter, mesela atıyorum bir karakter var edebiyatta, o karakter ama bir bakarsın ki ay bu karakterin üstüne niye gitmemiş deyip hani insan biraz o karakterin üstüne de kayabilir.
Tabii. Neyi merkeze aldığıyla ilgili yani, ya da o gün o kadar önemsememiş. Mesela Huxley'nin romanının çok merkezinde bir aşk hikayesi var ama romanın merkezinde o kadar da değil.
Değil.
Ama müzikalin merkezini aldığın zaman romanın derdini çok daha kuvvetli anlatıyor filan. Evet.
Aslında bu disiplinler arası geçiş de çok güzel bir şey bence. Çünkü işte tiyatro oyunların da var yazmış olduğun. Aslında bu da bence bir insan için farklı kaslarını çalıştırma gibi bir şey diyebilir miyiz?
Tabii. Yeniden öğreniyorsun her şeyi.
Ben gene üreten arkadaşlarımıza, yazmak isteyenlerin yazın ama ne istersin? Mesela çok güzel senaryo yazdım hocam, gitmiyor. Onu da öyküye çevir. Onu oradan oraya, yani transmedya, yani medyalar arası geçişi çok değerli buluyorum. Ve burada da aslında sende tamamen medyalar arası bir geçiş var. Köşe yazısı yazıyorsun, uyarlama yapıyorsun, özgün kendi romanını yazıyorsun. Yani çok farklı, hiçbirinin de birbirine olmuyor.
Bak, bir derdin üzerinden çıkıyor her şey aslında. Yani bu, ben yaşadığım çağa bakıyorum ve bir şey görüyorum. Tek bir cümleyle ifade edersem. Ben yaşadığım çağ, ruhla beden arasındaki kavganın, yani insanın ruhu bütün derinliği, yüksekliği, aşkınlığı diyelim ona. İçine sanatı da koy, aşkı da koy, ideolojileri de koy. Yani insanın bedenini aştığı bir yer var ruhu. O nedir? İnsanın yaşamaktan daha önemli işi var yani. Ölebilir onun için. O ideali insanın ruhu. Bedeni de hazları olan, işte sağlıklı tutmak zorunda kaldı olduğu, işte ne bileyim ve geçici olduğunu baştan bildiği bir durum. Ben bugünkü dünyaya baktığımda, çocuk aklımdan beri şunu görüyorum. Bugünkü çağ ruhun bedene kaybettiği bir çağ. Bedenin yükseldiği bir çağ. Bu bedensel hazlara insanlar yatırım yapıyorlar.
Kesinlikle.
Bunun içinde oburlaşan insan da var. İşte gurmelikler var, cinsellik var. Var oğlu var. Şey, bu wellness'lar, bilmem neler, şunlar bunlar. Tabii. Bu beden meselesi ne ruhun yenilmesinin bir sonucu oluyor. O da sanatsal üretim eskisi gibi çıkmıyor. İdeolojiler yok. Biz böyle büyük büyük bir dünyayı değiştirme hayallerini kurmuyoruz artık. İşte ne bileyim, türkü de yakılmıyor, şiir de yazılmıyor, film de çok yapılmıyor falan.
Doğru.
Bu benim derdimdi. Şimdi bu derdi ben masaya koydum. Bu benim işte yarım paragrafta anlattığım bir derdim dünyaya. Şimdi hadi buna form bulalım. Ben bir roman yazdım, bunu anlattım. Ben Atsız Aşklar'da kısmen bunu anlattım.
Evet.
Ben hep bunu anlatmak istiyorum. Çünkü benim hayatta dünyaya baktığım zaman koyduğum teşhis i̇şte, bu. Meta teşhis bu.
İşte evet. Bu, diyoruz ki oradan da Başar Başaran'dan gelen, işte bundan 100 yıl sonra bir mucize yoksa yokuz. Ama senin bakış açın.
Bu adam böyle bakmış.
Çeşitli üretimlerle böyle olmuş.
Bu adam bu hayatı böyle ele almış. Ben derdimizin bu olduğunu görmüşüm. Yani. Bugün yaşa kadar. Belki ileride başka bir şey göreceğim.
Gerçekten çok değerli bir şey söylüyorsun.
Yani bu, o yüzden yazan insana şunu söylemen çok doğal. Yani değişti abi formu. Derdin tabii, sabit kalsın yani.
Tabii aynı şekilde. Yani işte ben sana burası başlamadan söyledim. Bu da mesela benim bir belgesel. Bu çağa dair herkesin sorduğu, aslında biraz senin konuşmanı da bağlayacağım. İşte film çekmek bugünün bir metafor gibi alıyorum aslında film çekmeyi. Hani herkes görsele veya kendimi daha çok gösteririm, daha öne atarım. Ya yazdım ama köşede kalırsam, bir de onun anksiyetesiyle baş ettiği bir yerde. Ama hepimiz aslında hayatımızda neden onu yapamıyorum sorusunu soruyoruz.
Evet.
Çok net. Onu da kendim sinemacı olduğum için filmimi çekemiyorum yazdım. Şimdi Atsız Aşıklara geleceğim. Çünkü ben izledim. Tıkır tıkır tıkır hepsini izledim. Hatta iki tur izledim. Ve uzun zamandır öncelikle bu kadar iyi diyaloglar, bu kadar iyi bir yapı, birdenbire o dünyanın içine girmek ve bir yaratıcı dünya görmek çok iyi geldi. Yani bana çok, hayatın dışında gördüğüm, izlediğim ya çok eğlenceli bir şey diyeceğim bir çalışma. Bunun bu gördüğüm bu derdi anlatırken bunun bu dizi formuna gelmesi nasıl oldu?
Ben zaten çok bir zamandır akıl hastanesi, huzur evi, dünyanın dışında bir izole merkez, hatta şey gibi Sorrentino'nun Youth'taki şey center gibi,
evet.
Rehabilitasyon merkezi falan. Böyle şeylerin böyle dünyadan izole olmuş ve dünya hakkında düşünen, dünyanın dışında dünya hakkında birbirlerinin dertlerini, yaralarını saran insanlar resmi hep kafamda dönüyordu. Bu tip şeyleri, bu tip böyle bir yerde bir şey anlatmak istiyordum. Sonra bir aşk acısı üzerine düşündüm ve ulan bir aşk acısını tedavi eden bir yer olsa diye başladım. Bu adam kim olurdu? Bu adam nasıl bir adam filan diye başladım. Sonra ben bunu, pandeminin sonuydu bu. Pandeminin ortalarıydı belki de, sonu doğru. Televizyon dizisi yapayım dedim. Televizyon dizisi ama bildiğimiz şey ana akım televizyon dizisi. Ondan sonra ana akım televizyon dizisi senaryosu olarak yazdım. Yazdım. Sonra da bir yapım şirketiyle el sıkıştım. Ondan sonra onlar bayıldılar bu işe ve o zamanki Fox TV'de bu iş yayınlanacak. Gün de belli oldu filan ama böyle bir içimde bir huzursuzluk var. İkinci bölümü de yazdım. Tabii bunlar...
Tabii genel hikayesi var vesaire.
120 sayfalık, 110 tabii. sayfalık senaryodan bahsediyoruz. Yani bayağı. Fakat bugün izlediğinizle alakası yok. Yani bugün izlediğiniz şeyle alakası yok. Ama tabii. fikir var yani. Fikir var. Kabaca bir hastane var. İnsanlara iyi gelen de bir doktor var. Fakat içime sinmiyor filan. O sırada bir yayın tarihi vardı. Bunlar bir yayın tarihini revize ettiler. Yani bir 3 ay ileri mi attılar hatırlamıyorum şimdi. Gece düşündüm ki ben bunu alacağım buradan. Dijital yapacağım. Ben bunu, bu hikaye bunu hak etmiyor. Filan. Kurdum kendimi. Sonra gittim bana verdikleri parayı geri iade ettim. İşimi onlardan geri aldım. Ondan sonra döndüm. O halde Pelin Dişteş okudum. Dedim ki Pelin bunu benim için okur musun? Ve ne diyorsun? Ondan sonra çok güzel bir şey bu dedi. Ama tabii ki yani bambaşka bir şey. Tamam ben bunu, sen eğer bu fikir ilgini çektiyse ben bunu sana dijital için getireceğim. Sonra oturdum, yıktım, baştan dijital senaryosunu yazdım. Sonra bir daha yazdım, sonra bir daha yazdım. Birinci bölümü ben 6 kez yazdım. Ve ilk yazdığım versiyonda, üçüncü versiyonda kanalda okeydi. Netflix de okeydi.
Harika.
Okeydi, üçüncü versiyonu kitlemiştik. 2-3'ü yazdım, bir içime sinmiyor dedim, yıktım, bir daha yazdım. Bir daha, yeter artık, elleme dediler, bir daha yazdım. Ve son yazdığımda Teoman geldi aklıma. Yani Teoman'a...
Muhteşem.
Lan Teoman yatsın filan. O birinci bölümü değiştirdi. 2-3 olmuştu, sonra 3 bölümü Umur abi okudu. Umur Turagay bütün bu deliliği hemen anladı. Çünkü yani dünyanın en tırnak içinde deli insanı bence ve muhteşem bir tip. Ya yani, ve hemen dedi ki bunu yapalım, bunu yapalım. Bu çok güzel olacak. Yani.
Ama işte bu bir projeyi baştan sona tasarlamışsın aslında.
Evet.
Bir tasarım.
Evet.
Yani ben sadece senaryo değil, ben seni aynı zamanda bir proje tasarımcısı öyle olarak yaratıcı burada, evet. hatta yaratıcı yapımcı bile diyebiliriz evet. değil mi buna
evet.
birazcık?
Evet.
Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Çok dikkatimi çeken zor bir iş. Çok cesaretli bir iş yani. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü aşk ve burada ben bazen, bu benim yorumum tabii. Sağ beyin sol beyin gibi giden bir yapı. O Cem'le Hazal'ın birbirine sürekli dediği şey aslında kendi iç seslerimiz. Yani kendimiz öyle miydi, öyle miydi? Bana öyle geçti. Ve burada aslında bölüm içindeki karakterleri kurmakta çok ince oyunlar var. Yani o çok bir ilgimi çekti.
Bölüm,
yani
bölüm içindeki karakterlere gelmeden önce bir şey söyleyeyim. Bak biraz önce söylediğimle şablonu oturttuğunda hemen kafa netleşecek. Ne dedim biraz önce? Ruhla beden arasındaki kavga. Benim Amsterdam romanını da okuduğunuzda evet, evet. bunu görüyorsunuz. Öyle baktığınızda bir tane adam var. Bedensel müdahalelerle aşkı yenebileceğini zannediyor. Makine mühendisi herif. Yani,
evet. Mühendis evet.
Ve bir problem varsa onu sökerim, takarım, yerine bir şey takarım filan diyor. İşte abuk subuk aletler bulmuş, onlara bakıyor. Numerik görmediği zaman inanmıyor filan. Adam beden. Ve bir tane ruh geliyor karşısına.
Evet aynen. Kız.
Ve ikisini çarpıştırıyor. Aynı şey, hiç farkı yok. Dolayısıyla karakterler hazırdı benim kafamda.
Çok güzel.
Derdin şablonu hazırsa. Bölüm hikayeleri sonsuz. Çünkü aşk öyle bir konu ki. Ya bugüne kadar yapılmış bütün filmler, bütün her şey bizim konumuz.
Çok müthiş.
Ya, sonsuza kadar yazabiliriz bunu. Sonsuza kadar.
Benim yani. Şöyle bir şeyim vardır. İşte söylediğim o kafa sesi. İnsanlara derim ki ruhunu kaybedip kafa sesiyle film yapamazsın. Ruhunu alman lazım. Aslında şöyle derim. Önce kalbinde doğacak. Kafanda olgunlaştır. Sonra perdeye git. Çünkü kafaya bir yerde girmek gerekiyor. Hani bir sinema üretiminde. Sonra birilerinin kalbine girmen lazım. İşte ben senin Atsız Aşıklar izleyince o kalbime girdi. Çok yani aklıma ya. Girdi. Yoksa ben çok film izleyen, çok bütün çıkan içerikleri izleyen biriyim mesleğim gereği. Döneyim hani bir başka vakitsizlik döneyim de izleyeyim duygusu ve aslında birdenbire de hoşuma gitmeye ve aslında onlarla özdeş gitmeye, anlamaya, hissetmeye, ya bak aslında demeye, aslında kendimizde inkar ettiğimiz, ya aslında hissetmiyorum, hiç ben artık düşünmüyorum falan dediğin şeyin aslında nasıl bir power olduğunu hepsini görüyorsun. Çok hoşuma gitti ve burada yine çok önemsediğim bir şey var. Müthiş bir yönetmen senaryo uyumu görüyorum. Yani çok iyi Umur Turagay'ı buradan evet. hani söylemiş olayım. Hakikaten çok beğendiğim bir reji. Beni hem dinamik hem beni yormayan hem de çok akıcı, sade. Hani bütün bunlar beni çok etkiledi. ilişkin. Nasıl bir ilişki oldu aranızda?
Şöyle oldu. Umur abiyle biz bu iş üzerinde tanıştık Umur abiyle. Daha önce tanışmıyorduk birbirimizle. Senaryoyu okudu geldi. Bodrum'da buluştuk, hiç unutmuyorum. Çok iyi anlamıştı ne demek istediğimi. Bir kere şöyle bir şey var Zeynep. Bu net mesela bizim ana akıma iş yapan, ana akım ya da mainstream endüstrilere iş yapan hemen herkesin. Belki sen yanlışsa düzelt, bağımsız sinemada bu böyle olmayabilir. Ama bizde herhangi bir şeyi entelektüelize ettiğin, herhangi bir şeyde birazcık derinleşmeye çalıştın, birazcık böyle ağır bir şey söylemeye, insanları eğlendirmekten ziyade biraz da yormaya da talip olduğunda hemen seni paçandan aşağı çekerler.
Kesinlikle doğru.
Hemen kesinlikle derler ki, doğru. Anlamazlar bunu. Evet, bunu anlamazlar. Evet, bunu yapma. Ve bunu yapma derler ve seni de bir vasata kalibre ederler. Tamam mı? Sen de o vasatın bir parçasısındır aslında. Sen de o kalibrasyonla yavaş yavaş unutursun söyleyeceklerini falan. Böyle bir şey, bildiğini unutturan, insanı ortak şeyde buluşturan, bir ortak frekansta buluşturan, midyokırlıkta buluşturan bir huyumuz var maalesef. Yani bunu çok yaşadım. Yani çok güzel de kardeşim, bunu kim anlayacak şimdi? Öyle olmuyor. Umur abi tanıştığım an itibariyle benim bu işi istediğim kadar entelektüelize edebilmem için bana en büyük destek oldu. Yani yoktu karşı tarafta yapma diyen bu arada. Yani Netflix açısından da söyleyeyim. Yani kimse bana bir yapma demedi. Ama bir iç duygusu olarak senin elin de seni tutabilir yani. Umur abi oraları çok sevdi. Oraları sevince ben hayatımda ilk kez senaryomu birine beğen, biraz önce dedim ya aferin ne güzel yazmışsın. Umur senaryomu beğenecek duygusu bende çok, onun çok ciddiye aldım olaya bakışını. Ciddiye alınca aramızda bir rasyonel bir otorite oluştu. Ben ona beğendirmek istedim yazdıklarımı. Sonra çekim set sırasında terse döndü. O bana çektiklerini beğendirmeye başladı.
İşte bence en güzel uyumu yakalamışsınız.
Ve bu sefer ben bütün senaryo boyunca Umur abi beğendim, Umur abi beğendim diye stres olan biriydim. Set başladı, Başar beğendim, Başar beğendim diyen bir Umur abi çıktı karşıma. O kadar güzel biz bir birliktelik yakaladık ki aklıma yoldaş buldum. Yani çok o anlamda müthiş, çok mutluyum. Çok müthiş güzel çekti.
Peki daha önceki mesela sen genel olarak yazdığın karakterlerde mesela yönetmenle böyle bir iletişiminin daha yeni tanışıyorsun. Tabii ki birlikte de burada bir birlikte olmuşuz ama mesela hiç tanımıyorsun ve aslında kafandaki karakter mesela şu olsun oyuncu, bu olsun, böyle öneriler geliştiriyorsun.
Tabii ki. Değil ya mi? Bazen görüyorum.
Şimdi i̇şte mesela, onu sormak
şimdi
istiyorum.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen görüyorum. O gördüğüm mesela çoğu zaman yanlış da olabiliyor. Çünkü bir şey görüyorum ama başka bir şey ikna. Mesela bu projede oldu. Bu projede mesela atıyorum Yetkin Dikinciler kastı. Şimdi ben dedim ki Yetkin Dikinciler, izlemeyen için söyleyeyim, işte insanlarla para karşılığı uyuyan bir uyku eskortu.
Ona mesela bayıldım bir de ciddi.
Bir uyku eskortunu canlandırıyor. Onu yalnız insanlar, şehirdeki kadınlar ona para verip onunla uyuyorlar. Şimdi Yetkin Dikinciler önerisi Umur abiden geldi. Ben dedim ki abi Yetkin Dikinciler'le kim nasıl uyusun ya? Kocaman adam. Evini alacaksın, yatacaksın filan. Uyunmaz. Ben böyle daha ince, daha zararsız bir tip hayal etmiştim yani tırnak içinde. Fakat olağanüstü bir kastım. Sonra da etrafında kime sorsam tabii ki de Yetkin Dikinciler'le uyuruz diyorlar. Yani tabii. Kapı gibi adam filan.
O duyguyu veriyor ama başka da bir duygu vermiyor gibi. Orada çok iyi olmuş yani,
evet,
bence.
Bir de çok güzel oynadı Yetkin
ama
abi.
Ben evet çok güzel oynamış ama ben bu yalnız insanların uyku eskortuyla uyuma duygusu hem çok kalbimi acıttı.
Değil mi?
Hem de çok gerçek. Yani aslında ya, çok değerli bir şey
kadar,
olmuş.
Zeynep bu kadar yazdığım sırada bunun karşılık göreceğini. Yani diziyi ayrı konuşuyor, millet onu ayrı konuşuyor şu anda.
O onu bence
hiç
evet.
Hiç tahmin etmiyordum. Yakın çevreme senaryo aşamasındayken tanıdığım kadınlara sordum. Orta yaşlı, işlerinde kuvvetli, kudretli kadınlara daha çok sordum. Her yaş grubundan biz böyle bir şey olsa çok isteriz dediler yani. Çok şaşırdım. Yani böyle bir, gerçekten böyle bir ihtiyaç varmış filan.
Evet yani şimdi çok yalnızlaşılan, yani bu hız dünyasında her şeyi çok hızlı tükettiğimiz, resimleri attığımız ve gittiğimiz, her şeyin bir gün sonra unutulduğu bir dünyada aslında kalıcı bir şey üretmek, yani bu zamanın üreticisinin işi gerçekten çok çok zor. Ve o hızlı dünya içerisinde aslında herkes çok yalnız. O yalnızlığın bence birebir, hani metaforik olarak birebir tam karşılığını buluyordu aslında. Yani yapayalnız.
Şey dediler mesela, ya bir sürü insan bir şeyler yazmış. Mesela bir tane izleyiciden gelen bir şey, bir psikolog galiba, sosyal psikolog. Şey diyor, 20 sene sonra %75'i kadınların yalnız yaşayacak. Evlilik kurumunun azalışı vesaire şu bu. %75'i 40 bilmem kaç yaşı ortalaması falan diye bir şey yazmış. Aslında demek ki farkında olmadan bir damar yakalamış işim. Yani evet. O yalnızlığa doğru. Hatta ben bunu aslında ilk film yapacaktım. Hadi ben sana mesela dedim ki biz bunu gel bağımsız film yapalım. Belki giderdik Kanaman'a, değil mi?
Valla.
Yani bir karşılığı olurdu
biraz,
diye düşünüyorum.
Evet.
Böyle.
Yani bugün aslında ben şeye giderdik. Sundance'e giderdik.
Sundance değil mi?
Evet. Sundance. Tam Sundance filmi. Sundance'da gösterilecek bir değil film. Mi? Ben 3 yıl önce sanıyorum Sundance'de jüri olmuştum. Tamamen ruhu çalışan filmler görmüştüm. He. Uzun zamandır ruhu evet, çok anlatabiliyor evet, muyum? Evet, o yüzden hala da öyle seçkileri çok beğeniyorum. Ama zaten bir proje varsa onun mesela sen o kadar güzel anlattın ki fikir düşüyor. Gidiyorsun önce bir format diyorsun. O gece yattığın ses burada bir şey oluyor. Bazen olayların faydalı yanı da oluyor. Tam zaten oraya meyillisin hemen o değiştiriyorsun. Yeniden yapacağım diyorsun. Yeniden projelendiriyorsun. Yani aslında sende bir arsa vardı. Önce bir bina dikecektin. Sonra değiştirdin bambaşka bir şey aynı yapacağım mi? Buraya dedin. Aynen. Deneme bir şey yapacağım dedin. Aslında bir projenin sağlığı için bazen olumsuzlukların da çok büyük etkisi oluyor. Yani o anda hani yayının ertelenmesi bir olumsuzluk gibi gözükse de bugün böyle bir şey çıktı.
Ve hayır gündelik bir ihtiyaca da denk düşüyor. Yani o gün işte pandemi şartları zaten zor iş yapılıyor. Yayın ertelen dendiği zaman yani günün sonu insanın beklediği herkes gibi bir nakit akış var hayatta. Tabii, ekonomisi yani, evet. var. Onun geç başlayacağını öğreniyor. Falan. Sonra yetmiyor diyorsun ki ben sana bana verdiğim parayı da geri vereyim. Onu bana ver. İyice eksiye atıyorsun projeyi. Evet. Ama bir şey hissiyatım var yani içimde. Bunun kesinlikle. Bir noktada daha iyi bir şey olacağı. Ama mesela bazen de insan atması da lazım elindeki kartı. Mesela uyku eskortu kartı bende var. Dediğim gibi film yapmak istiyorum. Şunu diyorum yani. Sonra ki ya bu atsız aşçılara yakışacak bu bölüm. İyi ki de yaptım mesela.
Tabii çok çok güzel. Bitti. Ama şimdi daha yenisi daha, ve parlağa evet, gelecek evet. bence. Çünkü onu bir kere çıkarmak gerekiyor sanıyorum. Evet. Peki bu çok güzel, çok olumlu şeyler. Hiç olumsuz bir şey duydun mu?
Ya şöyle duyuyorum elbette duyuyorum ama şimdi bir kere Türkiye'de bir kamplaşmalar var. Bu kamplaşmaların getirdiği bir takım çevreler var. O çevreler kurumlara düşman. Yani kurumlarla dertleri var filan. Ben şuna bakıyorum abi. Beğenmeyenin temellendirmesi ne? Yani beğenmeyen nasıl temellendiriyor? Beğenen nasıl temellendiriyor? Şunu net söyleyebilirim. Şeyde kaynakları da açık herkes de bakabilir. Beğenenler uzun uzun neyi beğendiklerini anlatıyor. Hmm. Beğenmeyenler çok kötü zor. Şimdi bunu çok ehemmiyet veremiyorum. Üzülüyorum. Tabii beğensin herkes isterim. Ama orada ben bir temellendirilmiş bir şey. İşte oyunculuk kötü falan değil. Yani şimdi buraları ciddiye alamıyorum. Çünkü çok fazla kötülükten ve eleştiri de demeyeyim ona. Çünkü eleştiri çok değerli bir disiplin. Kötülükten ya da bir tür olanı beğenmemekten beslenen bir başka bir kesinlikle, endüstri var yani.
Kesinlikle.
Böyle bir endüstri var yani.
Evet var. Buna çok inanıyorum ama... burada aslında neyi aldın, neyi almadın çok önemli. Çünkü o seninle yine demin konuştuğumuz sorgulamaları bence o kadar çok içinde yapıyorsun ki. Hmm. Yani mutlaka senin de içinde evet öyleydi ama birinin ağır basması gerekiyor. Tabii. İçine sinen bir şey yaptıktan sonra zaten bitti, karşılığında görmüş bitmiş. Son,
ya televizyona iş yaptığın zaman tabii ki ya ben hayatta mesela bir tane bildiğim bir şey var. Niş işlerin, rafine işlerin rafine alıcıları olur.
Kesinlikle.
Yani.
Bunu en iyi ben biliyorum.
Ya, tabii ki. Ya bir insan ne bileyim işte hani tam Buri Cemil çalayım da Bostancı Gösteri Merkezi yıkılsın ya, diye bir şey
ya,
yok.
Olamıyor, yok yani. Olamıyor.
Günün sonu onun rafinedir. Fakat bunun optimumu ne? Yani hem evet. rafine bir şeyi ama nasıl genişleteceğiz o tabanı? Nereye kadar genişletebiliyoruz?
Tabii.
Bu her zaman olan bir şey değil. İnsan kötü bir şey yapmayabilir ama çok az insansız yani. Hı-hı. Ama ben bu sürü atsız aşklarda biraz genişlediğini görüyorum. Yani Zeynep Atakan bana o çok güzel olmuş dediğinde şimdi bir yere çekiyor çıtayı tamam mı? Hı-hı. Burada annemin arkadaşı Melden ablanın beğenmesi ihtimal daha yüksek. O da beğeniyor. Şimdi tamam.
O zaman
güzel bir yerde oluyorsun.
Güzel yani. Bir ara. Çünkü yani mesela ben de tam kendimden söyleyeyim. Hani ben çok fazla ana akım film de seyrederim. Bütün dizileri seyrederim. Hmm. Çünkü endüstri dediğimiz hepsini kapsar.
Doğru.
Onu anlamam gerekir. Burada hep söylediğim bir şey. Beğenmediğiniz bir film olabilir ama iyi bir filmdir. Çok sevdiğiniz bir filmdir ama kötü bir filmi de sevebilirsiniz.
Sevebilirsin tabii.
Yani
tabii.
Burada senin iyi ile kötüyü ayırma çıtağın. Yani bu Oscar'lar için falan da öyle. Yani sen şimdi atıyorum 2 sene önce falan Everything Everywhere. Hı. Yani o filmde herkes beni arıyor. Bu film nasıl Oscar? Yani Oscar demek bambaşka bir şey.
Evet.
Yani bunu onunla ölçmeyin. Hani Oscar'lı film, Oscar'lık film derler mesela. Ben derim ki hayır öyle demeyin. Yani öyle demeyin. O filme haksızlık da ediyor
doğru,
olabilirsiniz.
Doğru.
O yüzden hani buradaki optimum genel olarak gördüğün ve senin içine sinen ve insanlara bir parça nüfuz eden bir şey olduğu zaman bence zaten
bu,
olay
benim
çıkıyor.
Benim bu işimde ilk kez başıma gelen bir şey bu. Bundan çok mutluyum. Aferin çok güzel film olmuş. Bayıldık filme değil diziye. Çok sevdiğim.
Evet aynen öyle.
Biz bir hissiyat paylaşıyoruz. Bu
işte bu.
Bir hissiyat paylaşıyoruz. İyimser bir şey. Türkiye'de çok az iyimser şeyler hissediyoruz son zamanlarda. Epey bir zamandır. Günün sonunda abi iyimser bir dünya anlatıyorum. Bir. İyimser bir dünya var burada. Aşk diye çok yumuşak bir şey derinlemesine konuşma çabası var. Derinlikli bir yerden bir takım tahliller ile öykünen karakterler, geveze ve entelektüel karakterler geziyor ortada ve bunlar normalde toplumda susturulan tipler ama bunlar ekranda konuşuyor ve insanlar buna iyi geliyor filan. Bunlara çok mutluyum. Yani bir de ben şunu çok önemsiyorum, söylemek isterim bunu. Ben Türkiye'nin batı batıyla, yani batıyla olan kesişim kümesindeki halini, yaşam biçimini, onu İstanbul'un şehir hayatı diyelim, çok özel buluyorum. Çünkü Türkiye'nin doğusunda bir sürü ülke var ve hepsi birbirine benziyor. Türkiye'nin batısında da bir sürü ülke var, hepsi birbirine benziyor.
Kesinlikle.
Türkiye ortada ve hiçbirine benzemeyen çok orijinal bir yer.
Kesinlikle.
Ve bu orijinalliği bozmak için elimizden geleni yapıyoruz. Birisi ayağından çekiyor, doğuya benzetmeye çalışıyor. Birisi batıya benzetmeye çalışıyor. Bizim o çok unique halimizin hikayelerini önemsiyorum. Atsız Aşklar böyle bir atmosferde geçiyor.
Tam öyle. Yani tam ruhu o. Aynen.
İstanbul hayatı, İstanbul Musevileri var mesela. Tabii,
bu bizi dokunuşlar da beni çok etkiledi. Yani çok kapsayıcı bir bakış açısı var. Bu da mesela benim için çok çok değerli bir...
Bunu çok önemsiyorum ben.
Ben de çok önemsiyorum. Çünkü var olan bir şey, yani sen beni hep o köşelerden çıkarıp başka türlü dünyaları göstermeye, anlatmaya ve düşündürmeye sevk ediyorsun. İstanbul hayatını görmek de tabii belki. Ben de İstanbul olduğum
evet,
için.
Çünkü bizim şeyimiz bu. Bizim orijinalliğimiz burada.
Valla dediğim gibi, peki ikinci sezon olacak mı?
Valla şu anda biz bir takvim konuşacağız ve durumu konuşacağız Netflix'te. Resmi bir şey söylemediler. Çok beğenildi, olur diye düşünüyorum herhalde.
Bence de
fakat,
olsun.
Fakat tabii takvim öyle öyle zor ki bu işler. Şimdi bizim başrol oyuncumuz ana akımda bir diziye başladı.
Biliyorum.
Diğeri başlamak üzere belki. İşte nasıl toplanacağız tekrar falan. Bilmiyorum, bir şekilde oluyor, olacak. Ama yani yarın olacak değil elbette.
Değil elbette. Ama tabii olacak. Onun bir zaman olacak. Ama evet. Bence çünkü daha da çok malzeme çıkar. Yani o çok büyük bir malzeme
sezonlar
çıkar.
Sezonlar boyu yapılabilir.
Yapılabilir. Çünkü yani aşk öyle bir kavram ki. Bir de aslında aşk kelimesinin bu kadar geçtiği bir şeyin olması iyi bir şey ya. Evet. Bugünkü dünyada değil bence. Mi? Gerçekten çok önemsiyorum yani gerçekten. Ve tabii hani aşka bakış açısı da yani kuşaklar arası baktığın zaman, hani benim kuşağımın veya senin kuşağını veya senden daha küçük ya da çocuklarımızın baktığıyla herkesinki farklı. Ortak farklı. Bir yerde buluşmak çok değerli o yüzden.
Çok. Bu aşk dediğin fenomen öyle bir şey ki neden önemsiyorum bu kadar aşkı? Şimdi biraz önce söyledim ya, ruhun yükselişleri, işte ideolojiler vesaireler, bunlar kaybedildiği zaman zor bulunan şeyler. Ruh oraları unuttuysa eğer dönemler boyu, mesela orta çağda 1000 yıl aynı hayat yaşamak. Hmm. Hiç alternatif, yani Avrupa orta çağında hiç alternatif bir hayat yaşamak kimsenin aklına gelmemiş. 1100 sene aynı hayat yaşamış. Ruh onu unutmuş, o kasını. Hmm. İdeoloji kasını unutmuş. Yani dünyayı değiştirme kabiliyetini unutmuş insan. Dolayısıyla beden hakim kılmış, bedeni hakim kılmış. Bedeni cezalandırmış, bedeni ödüllendirmiş, bedenle yürümüş. Şimdi biz oradayız ya. Aşk şöyle bir duygu. Unutmuyorsun. Yani ruhun ideoloji gibi bir müktesebata, çalışmaya falan ihtiyacı yok aşkı hatırlamak için. Aşk geliyor, kendini dayatıyor. En kibirli insan bile, en sert, en çetin cevizi insan bile paramparça oluveriyor bir anda. Demek ki ruh bir yerde nefes alıyorsa diyorum ben de, aşk fenomeni üzerinden tartışılabilir belki.
Kesinlikle.
Bir yerden tutuyorum ruhu
çok,
yani.
Çok çok güzel, çok güzel tutuyorsun. Peki önünde ne projeler var?
Şu bir kere Huxley'i söyledim. Cesur Yeni Dünya müzikali var. Bir tane yine dijital platforma biyografi yapacağım.
Ve o
biyografi bir sporcu biyografisi. Tamamen dokümenteri değil. Yani bir dizi. Dünya şampiyonu hikayesi anlatacağım.
Anladım. Güzel.
Ama onu 8-9 bölümlük bir mini seri olarak izleyeceksiniz ve çok dramatik bir şey o. O kadar kötü örnekleri var ki.
Evet.
Biyografi yapacağım dediğim zaman da korkuyorum yani. Şimdi bir sürü kötü biyografiler izledik sinemalarda vesaire bence. Öyle yapmamaya gayret edeceğim.
Yok, ondan eminim çünkü mutlaka senin o imzanın olacağını düşünüyorum. Bir de aslında farklı şeyleri denemeye açık olman çok değerli bir şey bence. Yani o cesaret çok değerli ve bence insanların birinin benzeri, yani bu kopyala yapıştır dünyasında. Oh, çıkıp yapmak, yaptım ama ben yaptım yani. Bence
bir
bu çok
de,
değerli.
Bir de bir challenge'ını daha söyleyeyim size. Yaşayan birinin, hepimizin tanıdığı birinin yapacağım. Yani
bir
adam
şey.
Da sokakta geziyor yani.
Dolayısıyla o da çok, müthiş bir şey.
O biraz zorluyor bizi ama inşallah güzel
evet,
olacak yani.
Çünkü biyografi filmlerinin birçoğu yani maalesef güzelleme gibi olabiliyor.
Güzelleme
o riske
oluyor.
Giriyor filan falan.
Evet. Hem
değil
öyle
mi?
Oluyor hem de hayatın neresinden kesit aldığıyla da ilgili. Yani öyle yapmıyorlar da böyle skeçler halinde giden. Biz çok güzel Batı sinemasında izliyoruz yani biyografiler. Harika
tabii
şeyler.
Canım, tabii.
Bir şeyini alıyor hayatın. Bir çatışmasını alıyor.
Tabii.
Ve onun üzerine örüyor her şeyi. Ben de öyle yapmaya gayret ettim. Seneye bu zamanlar onu izliyor olacağız.
Harika bir şey. Peki bizim neden filmimi çekemiyorum? Dediğim gibi insanların yapma, yaratma, ortaya koyma cesaretlerini kazanmaları için aslında neden filmimi çekemiyorum? Yani dediğim gibi film bir metafor ki sen bir sürü filmini yapmış birisin. Ne dersin insanlara, ne önerirsin, ne yapmalarını önerirsin?
Neden filmini çekemeyen insanlara, evet. Neden çekemedikleri için? Bir kere şunu söyleyebilirim, her şey gerçekten obsesyonla başlıyor. Her şey saplantılı bir inatla başlıyor yani. O inattan vazgeçmemek gerekiyor ve şizoid de bir şey yer. Yani insanın en çok da yakın çevresini yenmesi gerekiyor böyle durumlarda. Çünkü bir hiç ortada olmayan bir şeye inanmaya başlıyorsun ve hızla seni normal hayat yaşayan insanlar ondan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Kendilerince haklı olarak seni normalleştirmeye çalışıyorlar. Seni kendi böyle bir şey yapmaya öykünen biri, kendi hikayesini yazmak diyebilirim belki. Buna öykünen biri aynanın karşısına her gün kendisine ben yazarım, ben yönetmenim demeli. Demeli ve yönetmen nasıl yaşarsa öyle yaşamalı. Yazar nasıl yaşarsa öyle yaşamalı. Yani ben hayatımın en depresyonlu dönemleri bir yazar gibi yaşamadığım dönemlerde oldu hep. Yani çünkü ben ruhum uygun olanın bu olduğunu düşünüyorum. Buna uzaklaştığım dönemlerde az yazdığım, gezdiğim, tozduğum, ya yazar ya yaşar derdi Alev Hoca. Öyle yani ya yaşadığım dönemde yani yazmadı. Hep mutsuz oldum. Çünkü kendi fıtratımın dışında yaşadığımı düşündüm. Büyük yazarlar nasıl yaşıyorlar? Öyle bakıp onlara öykünüyorsun filan. O bu tip şeyler iyi yani. Biraz kendini ciddiye alsınlar. Fazladan ciddiye alsınlar yani.
Ne kadar güzel söylüyorsun. Vallahi harika. Vallahi. Peki Başar, çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben o kadar güzel ederim. Oldu ki sağ ol. Çok
ben teşekkür ederim çağırdığın
için. Böyle yapıyorum ben.